Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Yeni bir Kor Diplomatik bölümüyle karşınızdayız. İç politikada olduğu kadar dış politikada da gündem çok yoğun. Bugün aslında genel bir toparlama yapacağız. Çok kıymetli konuklarım var. Yine her zamanki gibi yanımda stüdyoda emekli büyükelçi Selim Kuner Alp benimle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk Selim.
Zoom'da da eski Washington Büyükelçisi Namık Tan bizimle birlikte. Namık Bey, siz de hoş geldiniz. Çok keyifli tekrar sizi ağırlayabilmek. Teşekkürler kabul ettiğiniz için.
Ben teşekkür ederim.
Şeyle başlayalım dilerseniz. Tabii aslında geçtiğimiz haftanın sonundan itibaren ve hafta sonu da tabii olayın gerçekleşmesinden itibaren İsveç'te Rasmus Paludan'ın Stockholm Büyükelçiliği yönünde, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yönünde Kur'an-ı Kerim yakmasının yankılarını konuşuyoruz aslında. Birçok yerden tepki geldi. Özellikle Müslüman ülkelerden, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Suudi Arabistan'dan, Taliban'dan gördüğüm kadarıyla, Müslüman Birliği'nden, işte Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir tepki var, NATO Genel Sekreterinden gelen bir tepki var derken birçok ülke tepki gösterdi bu duruma. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dün kabine toplantısından sonra çok net aslında bir açıklaması oldu. Yani neti tırnak içinde kullanmak istiyorum. Çünkü bundan önce aslında İsveç ve Finlandiya NATO'ya başvururken de çok net açıklamalar yapmıştı üçlü mutabakattan önce. Fakat üçlü mutabakattan sonra dedik ki geri adım attı. Şimdi bu sefer de net diyorum, yani sizi işte desteklemeyeceğiz NATO'ya girişini vesaire diye. Bunu sorarak başlayacağım o yüzden. Yani net bir açıklama gibi gözüküyor anladığım kadarıyla, ama sizle de daha önce konuştuk. Eminim Namık Bey de başka yerlerde bunu söylemiştir. Yani çok fazla olay oldu ve çok fazla geri adım, U dönüşü vesaire gibi şeyler yapıldı Türk dış politikasında Türkiye'de. Şimdi biz artık size NATO için destek vermeyeceğiz demek ne kadar net bir açıklama?
Valla Namık ne düşünüyor bilmiyorum. Biraz sonra onu da duyarız. Fakat biz daha önce de yaşadık bunları.
Evet.
Senem, yani siz tabii çocuktunuz. Fakat Namık gayet iyi hatırlar. Bundan herhalde bir 15 sene falan olmuştur. Danimarka'da bu sefer böyle bir peygamber karikatürleri olayı olmuştu. Danimarka başbakanı, kıyamet koptu. O sefer bundan çok daha fazla büyük kıyametler koptu. Mesela Pak onu destekliyordu. Bir pazarlığa oturuldu. İşte iki tane kadro verdiler. Bir genel sekreter yardımcısı kadrosu verdiler. İki tane meslektaşımız, Namık da gayet iyi bilir. Arka arkaya işte o görevde oturdular. Sonra o işte başka birisine, başka bir ülkeye verdiler o kadroyu. Rasmussen iki dönem genel sekreterlik yaptı. Şeyde, bu sefer de bana öyle geliyor ki benzer şeyler olabilir. Ve çünkü yine bütün dünya, bütün NATO ülkeleri, işte genel sekreter de dahil, işte bir an evvel bitirelim artık
bu işi, evet,
diyorlar. Ve yani Türkiye tek başına bence bunu böyle ilelebet engelleyecek bir konumda değil. Zaten şeyde, NATO genel sekreteri de İsveç'le Finlandiya fiilen NATO'ya girdiler dedi. İşte 5. madde koruması altındadırlar dedi. İşte İngiltere ile bir savunma işbirliği anlaşması yaptılar. En azından İsveç. Amerika ile buna benzer bir savunma işbirliği anlaşması için müzakerelerin başlaması bekleniyor falan. Yani fiilen bunlar Ondan sonra içeride. Yani bu arada yavaş yavaş şey sesi gelmeye başlıyor. İşte Türkiye Putin'in işini görüyor. O da çok böyle hoş bir şey değil yani. Onun için ben
bir şey olmayacak ve sürekli bu bir polemik konusu olacak idi. Ve dolayısıyla ben bu hareketi biraz hani spekülatif açıklamalar oldu. Ben onlara katılıyorum. Ya yani bunun böyle durup dururken bir kişi tarafından işte düşünülüp yapılmış bir hareket olarak görmüyorum. Yani bunun biraz planlı, tertipli bir organizasyonun neticesinde olduğunu düşünüyorum. Ama kim yaptı, nasıl yaptı, arkasında kim vardı, bunları tabii işte çeşitli spekülasyonlar var. Ama mutlaka benim inancım bir organizasyon var bunun içerisinde. Yani durup dururken daha öncesini de biliyoruz hep beraber, değil mi? Cumhurbaşkanımızın baş aşağı asılması,
Evet.
işte
Doğru.
buna benzer gösteriler. Şimdi dolayısıyla bu bize zaman kazandırdı. Şimdi bu her türlü aslında dış politikanın içerisinde, yani Türkiye'de dış politika pek içeride oy getirmiyor. Ama ona biraz iç politika sosu verdiğiniz zaman bayağı bir takım çevreleri konsolide etmeye de yarıyor. Özellikle işte böyle daha radikal düşüncede, anti Batı efendim vizyonu olan bir takım çevreler arasında işte hükümete veya iktidara destek bakımından çok yararlı oluyor. Dolayısıyla ben yani çok fazla yadırgamadım. Şimdi bu iş sadece bir ertelemeyi getirdi. Onun dışında Sayın Büyükelçime katılıyorum Selim Bey'e. Hakikaten de bu işte seçimler sonrasında buna bir şekil verilecektir. Bu tamamen tıkadığını düşünmüyorum. Bu bugünün lafıdır. Nitekim biz yani hep beraber yaşadık bunu çok yakında. Ağza alınmayacak sözler sarf ettiğimiz bir takım liderlerle
Kesinlikle.
kucak kucağa işte öpüşerek barıştık. Dolayısıyla böylesine hatta buna pragmatizm ötesi bir davranış diyorum ben. Dış politikada çok zor görünen makyavelizm ve oportunizm soslu bir şey. Dolayısıyla bu bence de halledilecektir. Türkiye'nin yani benim görüşüme göre NATO'dan çıkma gibi bir lüksü yoktur. Bunlar tamamen iç politikada işte milliyetçi çevreleri sırtını sıvazlamak. Son zamanlarda bütün dünyada popülizmin getirdiği işte bu güvenlikçi politikaların yani onun söylemiyle gelişen güvenlikçi politikaların tabii yine küresel anlamda bir saflaşma var. O saflaşmanın da işte tetiklediği bir sert söylemlerle yani o yumuşak güç yerine sert gücün kullanılmasıyla yürütülen bir diplomasi var. Bütün bunların neticesinde Türkiye'de şu anda bu işte seçimlerin sonuna kadar bu oyunu oynayacak. Asıl sonrasında benim tabii şeyim yani ondan sonrası çok önemli. Ondan sonrasını nasıl yöneteceğiz? Şayet muhalefet kazanırsa onu bilmiyoruz. Çünkü herhangi bir açıklamalarını şimdiye kadar duymadık.
Evet, doğru söylüyorsunuz. Ben de bunu
Evet.
soracağım şimdi size. Bıraktığı yerden Namık Bey'in şöyle bir ekleme yaparak size döneyim. Şimdi zaman ve destek kazandırdı dedi Namık Bey. Ben de dünden beri aslında hafta sonundan beri bu eylem yaşandıktan sonra herkesin 2017'de Hollanda ile yaşanan krize atıfta bulunduğunu gördüm. Belki siz de tweetleri görmüşsünüzdür. Yani hep işte bunun iktidara veya işte iç politikaya nasıl tırnak içerisinde söylüyorum malzeme edildiğini anlamak istiyorsanız 2017'de anayasa değişikliği referandum öncesinde Hollanda ile yaşanan krize
Tabii.
bakın ve o zaman iktidara nasıl yani ne derece kaç puan kazandırdığına bakın yorumları gördüm. Siz bu krizden yani hep şey yorumları da dönüyor Twitter'da yavaş yavaş işte en çok iktidara yaradığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işine yarayacak bu kriz vesaire, işte bu eylem meylem derken. Böyle düşünüyor musunuz siz de? Yani iktidar bir kazancı olur mu? Oy açısından kazancı olur mu diye sorayım aslında.
Yani Namık Bey de söyledi, şeyde dış politikada, dış politikanın seçim neticeleri üzerinde çok fazla bir etkisi olmuyor. Üstelik işte 3-4 aya kadar daha kim bilir neler neler
Neler olacak?
olacak. Belki bazı insanların gözünde işte İsveç'i NATO'ya girmesini engelledik falan gibi böyle bir durum bazı insanların hoşuna gidiyor olabilir. Burada esasında belirtmek istediğim bir husus var. Demin belki atladım. Kim istemiyor İsveç'in
NATO'ya
NATO'ya
girmesi.
girmesini? Rusya istemiyor.
Evet.
İsveç'te bir takım aşırı sol örgütler istemiyor.
İstemiyorum.
Ve mesela bu başbakanın, Cumhurbaşkanı'nın işte baş aşağı gösterilen kuklası,
Maket.
maket, işte maket deniyor ama yani insan
Kukla.
maketi, kukla demeyi, yani maket demeyi tercih ediyor galiba
Sanırım.
basın sanırım. Kukla ile Cumhurbaşkanı aynı cümlede kullanmamış olmak için. O sırada böyle tweetler yayınlanmıştı,
Evet,
hatırlıyorsunuz.
tabii.
O tweetlerin bir tanesinde şey diyordu, bir Rojava Komitesi diye
Evet.
birisinin imzasıyla, onların kim olduğu belli değil, tweette çünkü kimin ne olduğu belli değil malum.
Zaten Türkiye'de de engelli, kapalı. Dolayısıyla
Ha,
göremiyoruz.
orada işte faşistlerle aynı örgüte girmeyin İsveç. Faşistlerle aynı, yani sadece değil, sadece Türkiye değil faşist olan, onların gözünde bütün NATO ülkeleri faşist. Ve ben hatta bir yazımda şey demiştim, yani umarım ki işte iktidarımız İsveç'teki aşırı solla birlikte hareket etmez bu konuda. Çünkü onlara yarıyor bizim yaptığımız şu anda, yani iktidarın yaptığı İsveç'teki aşırı sol, işte Batı düşmanı, ondan sonra bu son olayda da Rusya'nın da bir parmağı olduğu
Evet.
iddia ediliyor. Mesela bu şeyin finansmanını yapan, o Paludan'ın finansmanını yapan, işte Danimarka'dan alıp da Stockholm'a getiren, işte yol masrafını bilmem nesini falan ödeyen, böyle bir Rusya ile birlikte çalışan bir gazeteci olduğu ortaya çıktı. Adam da gizlemedi bunu. Yani şimdi bunlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Tabii Türkiye için antipatik bir manzara. Bir kere böyle insanlarla birlikte, işte demin bahsettiğim bu aşırı solcularla aynı hedefin peşinde koşuyor vaziyetinde olmak hoş bir şey değil. İkincisi ve daha önemlisi, Rusya'nın işini görüyor olmak da dış dünyanın gözünde Türkiye için çok parlak bir performans değil. Onun için yani içeride belki işte kısa vadeli bir faydasını görür iktidar seçimlerden önce. Ama yani bedeli biraz
Ağır mı olur?
sadece şeyde değil, hükümetlerin gözünde değil, halkların da gözünde. Türkiye'nin imajı çok bozulacak. Özellikle işte kuzey ülkelerinde.
Peki, anladığım kadarıyla bu kadar konuştuk, şeyi sorayım. Oradan bağlayayım şimdi Finlandiya Dışişleri Bakanı'nın bu sabah yaptığı açıklamalara. Mayıs ayında mı iki ülke
Böyle bir şey.
başvurularını yaptılar ki Haziran ayında NATO'daki Madrid zirvesinde hani en azından görece çözüme ulaştığı ilk ambargo. Tabii o zaman savaşta da farklı bir eşikteydik. Rusya daha saldırgandı. Şimdi en azından yani biz bile bir öz eleştiri yapmak, yani kendi adıma öz eleştiri yapmak için. Yani her sabah kalktığımda artık savaş eskisi kadar takip etmiyorum. Yani Türkiye'de kamuoyundan da ne yazık ki düşmüş durumda. Yani şiddetli bir şekilde çatışmalar devam ediyor, siviller ölmeye devam ediyor. Ama ne zaman biz birazcık çatışma sıcak, daha sıcak bir hale döndüğü zaman, bir yere bomba atıldığı zaman, füze düştüğü zaman, helikopter düştüğü zaman tekrar Rusya-Ukrayna'da ne oluyor diye bakıyoruz. Yani eskisi kadar böyle her gün ne olmuş, ne olmuş, ne olmuş, ne olmuş diye en azından ben kendime bir öz eleştiri yapmak adına bakmıyorum. Yani işim gereği tabii ki bakıyorum, okuyorum ama eskisi kadar sıkılığım yok ne yazık ki. Tabii savaşta 1000 yılını doldurmak üzere. Rusya'nın eskisi kadar saldırganlığı yok ama olmayacağının garantisi de değil bu. Yani bahar aylarında burada Serhat Hoca'ya da daha önce konuşmuştuk. Siz de hatırlarsınız, izleyicilerimiz de hatırlar. Yani ilkbaharda bu seferberlikle alınan askerlerin eğitimlerinin tamamlanması dolayısıyla işte bu askerlerin de biraz daha eğitimli olduktan sonra Kiev de dahil olmak üzere yeniden Rusya'nın rotasını daha geniş kapsamlı bir yere tutacağı gibi yorumlar uzmanlar tarafından yapılıyor. Ama yine de günümüze dönsek ve şöyle bir soru sorsam size ne dersiniz? İki ülke tarafsızlıklarıyla bildiğimiz İsveç'e Finlandiya Rusya'dan korkarak, yani olur da aynı şey bizim başımıza da gelirse diyerek NATO'ya başvurdular. Fakat Rusya şu an o kadar saldırgan değil. Peki İsveç'e Finlandiya, işte Türkiye'nin bir vetosu var şu an. Macaristan Şubat ayında anladığım kadarıyla parlamentodan geçecek, bir tek Türkiye kalacak ama heyetler şunu düşünüyor mudur? Ya vazgeçelim NATO'ya girmekten. Yani Rusya da artık o kadar saldırgan değil. Bize de bir şey yapmaz. Zaten işte siz de biraz önce girerken bahsettiniz, İngiltere ile biz 5. maddeyi uyguluyoruz. Örtülü de olsa bir nevi artık NATO'ya üye ülke konumlarındayız. Yani resmileştirmemize gerek yok deyip acaba başvuruları geri çekme gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Tamamen bunu yani varsayımsal olarak soruyorum. Nasıl bir cevap vereceğinizi de merak ediyorum. Size sorayım isterseniz önce Namık Bey, sonra Selim Bey'e döneyim. Ne dersiniz? Böyle bir şey söz konusu olur mu?
Yani şu anda NATO'nun ilk defa karşılaştığı bir sorun bu. Yani uzun zamandır böyle bir şey olmadı. Bu kadar sonuna kadar gelmedi. Tabii ki bir takım müzakereler oldu çok çeşitli hususlarda ama bu artık uçurumun kenarına kadar getirilmedi. Dolayısıyla şu anda mutlaka NATO içinde tartışılacaktır bunu nasıl yönetileceği konusu. Onu kestirmek mümkün değil ama ben vazgeçtik, hadi biz artık o zaman ne yapalım, olmuyormuş, geri çekilelim şeklinde bir yaklaşım olacağını hiç zannetmiyorum. Şu anda hepimizin bildiği gibi, en azından uzmanlarının yakından takip ettiği gibi, İsveç ve Finlandiya zaten NATO'nun içindeler. Birçok yerde oturuyorlar. Fiilen tatbikatlara dahi katılıyorlar. Gayet etkili ve anlamlı katkıları var, hem işte askeri bakımdan hem siyasi bakımdan. Dolayısıyla geri çekilme diye bir şey söz konusu olmayacaktır. Bu belki NATO'nun kendisi içinde, çünkü NATO inanılmaz bir şekilde geri geldi. Yani NATO Ukrayna saldırısı, daha doğrusu Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dolayısıyla hakikaten birdenbire çok farklı bir dayanışma içine girdi. Çok tam beridir olmayan bir dayanışma içine girdi. Bunun tabii ki 2. Dünya Savaşı'ndan beri böyle bir çatışma olmamış, böyle bir saldırı olmamış, böyle pervasızca bir hareket olmamış. Dolayısıyla bunu doğal karşılamak lazım. Şimdi NATO'nun da tabii bu çatışmanın tetiklediği, bu küresel saflaşmanın tetiklediği bir enerji krizi, efendim ardından bir gıda krizi ve hakikaten birçok ülkede bu güvenlikçi politikaların ortaya çıkması bakımından bir takım çekişmeler, bütün bunları yönetmek durumunda. Yani NATO için bu bir nevi meydan okuma, yani İngilizce deyimiyle challenge. Ben bunların aşılacağını düşünüyorum. Şunu unutmamamız lazım. Ben yani Putin, dediniz ki siz Rusya saldırıları sona ermiş gibi gözüküyor. Hiç de öyle değil.
Evet.
Rusya kendi ölçüleri içerisinde saldırılarda bulunmaya çalışıyor ama gerçekten ordusunun kağıttan kaplan olduğu ortaya çıktı. Aslında bunu örtülemeye çalışıyor. Bir yandan da İçerideki ekonomik krizi ve rahatsızlığı da çözmeye çalışıyor. Ama bu rahatsızlık Batı ülkelerinde olduğu gibi değil. Yani hemen aniden bir çözülmeyi getirmeyecektir Rusya'da. Ama belli bir dönem sonra ben yani Rusya'da bir çözülme olacağını, özellikle Putin bağlamında bir çözülme olabileceğini düşünüyorum. Bunu tabii hemen beklemek uygun değil. Şimdi Rusya baktığınızda, ya da Putin'e ve karşısında işte şu andaki en yakın müttefiklerinden bir tanesi bizim Cumhurbaşkanımız veyahut da Türkiye. Şimdi dolayısıyla bu iki kişinin ihtiyaçları çok çok enteresan. Yani Türkiye Şu anda seçim sürecinde ve dayanacak hiçbir şey yok. İki üç şey var. Bakın, bir tanesi milliyetçi işte kesim, yani onların duygularını okşayacak bir takım davranışlar içerisinde. Nedir bunlar? İşte milli silah üretimi şeklindeki bir sloganla yürütülen bir süreç var. Hep böyle işte milliyetçi duygular okşanıyor bununla. İşte çeşitli füzeler üretiliyor, milli muharip uçak üretiliyor. Şimdi bunların hepsi tabii sevindirici, üretilsin, ama açıklamalarda yer aldığı şekliyle tamamen bizim eserimiz değil bunlar. Bunlar ortak bir takım çalışmaların ürünü. Oralar es geçiliyor. İkinci husus, ciddi bir din, yani dini duyguların da kullanılması konusu var. Bu hassasiyetler çok iyi yönetiliyor iktidar tarafından. Şimdi başka da tutunacak bir dal yok, çünkü liberal görüşler, yani iktidarın liberal bakış açısı veyahut da ona ilişkin o çerçevedeki projeleri hiçbiri kalmadı. Demokrasi, hukuk, adalet gibi konular bir yana bırakılınca ortada tabii sadece din faktörü kaldı. Bu konu üzerinden de gidiliyor. Üçüncüsü de bu batıdan, hani batı karşıtı söylemler boşuna olmuyor. Neticede işte Putin görülmemiş bir yardımda bulunuyor Türkiye'ye şu anda. Hı hı. Hakikaten görebildiğimiz belki eğer bu yardım 100 ise bunun biz 15'ini falan görüyoruz. Geri kalanını görmüyoruz. Ve çok ciddi yardımda bulunuyor. Yani tutunacak üç dalı var şu anda. O üç dal üzerine iktidar oynuyor. Bu tabii riskli bir iş. Bu birçok konunun geride kalmasına, yani göz önünden uzaklaşmasına, işte ekonomik sıkıntılar, halkın gelir adaletsizliği, işte günlük hayatta yaşadığımız adaletsizlik, hukuksuzluk falan, bunlar bir kenara gidiyor, ama bununla birlikte işte sert güçün yansımalarını görüyoruz. Nerede Yunanistan'la işte gerilimli bir siyaset uygulanıyor ve gerçekten aslında ben bunu yani bağışlamanız ricasıyla söylüyorum. Bu bir komedi gibi bir şey. Yani siz bugün işte Yunanistan'a gireceğim, yarın gireceğim derken Çeşme'ye gittiğinizde Sakız Adası'nda bütün adanın yarısı nüfusu Türk. Karşıda yine işte Bodrum açıklarına gittiğiniz zaman oradaki adalara her yer Türk. Şimdi bu tabii böyle popülist söylemlerle bu bir uçurumun kenarında, hani brinksmanship dedikleri işleri yapmaya çalışıyoruz. İşte Suriye'de bir takım söylemlerimiz var. Şimdi Kıbrıs'ta efendim ilhaktan söz edenler var. Yani böyle sadece içeride söylediğim gibi kitleleri konsolidasyonuna işte hizmet edebilecek bir takım siyasetler izleniyor ve bunların hakikaten Türkiye'ye kısa vadede belki bir getirisi olabilir, ama uzun vadede güvensizlik duygusunu, öngörülemezliğini, işte ölçüsüzlüğünü pekiştiren yahut o tür düşünceleri pekiştiren şeyler, tutarsızlıklarını, savrulma anlarını. Ben bir metronoma benzetiyorum Türkiye'yi. Yani böyle bir bu tarafa, bir o tarafa sürekli, yani herkes şaşkın vaziyette. Yani bugün Türkiye'nin yarın ne yapacağını kestirmek mümkün değil. Dolayısıyla yani şöyle toparlayacak olursak, bugün Türkiye sorunlarını gidermek işte amacıyla yola çıktı, ama giderek daha derinleştiğine şahit oluyoruz. Özellikle dış politikada da, içeride zaten büyük bir kuyunun içindeyiz. Ben öyle düşünüyorum. Umarım bundan sonra işte En azından seçimlerden sonra daha işte aklı başında bir yol izleyebiliriz.
Teşekkürler. Hepimizin büyük ihtimalle böyle şey yani düşüncelerimizi şeye döktü Namık Bey, aslında söze döktü birçoğumuzun. Eminim siz de aynı şeyleri düşünüyorsunuz Selim Bey, daha önce konuşmalarımıza istinaden
Tabii.
yapıyorum bu yorumu. Bir
Biz,
noktada lütfen.
He, bir soru sormuştunuz. Tabii Namık Bey cevap verdi büyük ölçüde. Ben bir iki tane ufak
lütfen
eklemede bulunayım. Bir kere tabii savaş, ikiniz de söylediniz. Yani devam ediyor fakat o her iki ülke için aciliyet eskisi kadar değil. Yani çünkü savaşı Rusya'nın kazandığını söylemek mümkün değil. Rusya'nın Ukrayna dışında başka bir ülkeyi tehdit ettiği söylemek mümkün değil. Hatta işte Türkiye'de artık konuşulmuyor ama Batı'da çok konuşuluyor. Çünkü karşı taarruza geçme durumu var Ukrayna'nın, onun için tank istiyor filan.
Evet.
Bu başka bir programın konusu. Fakat başvuruyu geri çekerler mi sorusuna bence çekmezler. İki sebepten dolayı. Bir tanesi İsveç'te, bir de hükümet de değişti Eylül
Doğru.
ayında.
Evet.
Zaten Sosyal Demokrat Koalisyonu bu müracaatı yapmıştı. Sosyal Demokratlar
zaten
eskiden karşıydı. O yüzden işte İsveç bugüne kadar ondan sonra bu yola sapmamıştı. Fakat onlar bile kabul etmişti bu ihtiyacı. Şimdi bir sağ koalisyonu var. İşte 4 sene, 3 senesi falan kalmıştı herhalde. 4 senede bir yapılıyor çünkü İsveç'te seçimler. Yani bu 4 sene içinde bu değişmez. Daha önemlisi belki İsveç tabii Avrupa Birliği üyesi.
Ve dönem başkanı.
Ve dönem başkanı Haziran'a kadar, Haziran sonuna kadar. Avrupa Birliği'nin de malum işte güvenlik politikası her gün biraz daha fazla gelişiyor. Ben bundan 20 küsur sene evvel büyükelçiyken İsveç'te, İsveç yeni girmişti Avrupa Birliği'ne. Ve bir yemekte o zaman Dışişleri Bakanı olan, sonra işte bir suikasta kurban gitti, belki hatırlayacaksınız, Annalind. Annalind'e sormuştum. Avrupa Birliği'ne girdiniz, o zaman işte 5-6 sene önce girmişlerdi. NATO'ya girmeyi düşünür müsünüz falan. Dedi ki hayır, NATO'ya girmeyi düşünmeyiz dedi. Ama dedi Avrupa Birliği'ne girdikten sonra ve işte o ortak güvenlik ve savunma politikasına da taraf olduktan sonra zaten o tarafsızlık politikamız, işte o zaman ya sıra yakındır takip ettikleri tarafsızlık politikasının bir manası kalmadı. Hatta dedi ki mesela Türkiye'ye bir saldırı olacak olsa dedi biz tarafsız kalmayız dedi. Çünkü işte bu Avrupa, siz işte şeysiniz, aday ülkesiniz, işte ortaksınız falan, size de uygulanır bu falan dedi. Yani dolayısıyla NATO ile Avrupa Birliği gittikçe özdeşleştiği için şeyde Avrupa kıtasında, işte Avrupalı Avrupa'da Avrupa Birliği üyesi olup da NATO'da olmayan galiba kim kaldı? İşte Avusturya, İrlanda, Kıbrıs gibi, onu biz engelliyoruz. Bir de herhalde Malta kaldı. Başka da yok sanırım. Geçenlerde daha işte NATO Genel Sekreteri ile Avrupa Birliği başkanları, işte komisyon ve konsey başkanı bir yeni bir işbirliği projesine imza attılar. Avrupa Birliği ile NATO arasındaki ilişkileri, işbirliğini geliştiren falan. Türkiye ona itiraz etmedi, işin enteresan tarafı. Geçmişte mesela hep itiraz ederdik böyle şeylere. Demek ki yani kredimizin azalmış olmasının neticesinde eskiden hayır dediğimiz bir takım şeylere artık hayır diyemiyoruz. Çünkü Kıbrıs da var bu işin içinde falan. Onun için şey yok yani, başvurunun geri alınma ihtimali
yok.
Bence yok.
Peki şeyi sorayım. Şimdi ilk konuşmanızda pazarlık dediniz. Şimdi biz hiç hep İsveç'e Finlandiya'yı konuşurken, İsveç Finlandiya'nın NATO iyiliğini konuşurken bir noktada da F-16'ları konuşuyoruz. Çünkü şöyle bir yorum var genelde. F-16 müzakereleri Amerika Birleşik Devletleri ile devam ediyor. İşte artık belki bir noktada eskisine kıyasla daha ileri bir noktadayız. İşte kongreye ne zaman resmi bildirimin yapılacağı belli değil ama anladığımız kadarıyla yorumlardan yakın bir tarih. Tabii engeller vesaire gibi konular hep konuşuluyor. İşte Menendez'in ne diyeceği vesaire derken zaten aleni ve açık bir şekilde ben hiçbir şekilde onay vermeyeceğim diyor. Ama nasıl işte Biden'ın belki ikna edeceği veya nasıl şeyler kullanacağı, o da belki orada Menendez'e bir bir şey verebilir mi gibi bir takım spekülasyonlar da var her neyse. Ama bir bunu konuşurken hep bir pazarlığı da konuşuyoruz ve pazarlık boyutu da hep Amerika Birleşik Devletleri ile gibi. Yani Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hep bu açıklamaları yaparken kapalı bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne mesaj gönderiyormuş gibi yorumlar duydum hep ben. Yani hep bunları biz kendi aramızda da konuştuk. Burada ağırladığımız konuklarla da konuştuk. Ve süreç de bir yandan devam ediyor. İşte Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi stratejik mekanizma toplantısı için. Orada da mesela akşam geç saatlerde basın toplantılarıyla soruları yanıtlarken hep bu geldi Çavuşoğlu'na da. Yani işte F-16 süreci nasıl gidecek? İşte bunun bir alakası var mı? O da hep üstüne bastıra bastıra şey dedi. Ya bununla bir alakası yok. Biz hep burada konuştuğumuz insanlara bunu söyledik. Ha tabii onlar bize etkisi olabileceğini söylüyor ama bizim gözümüzde bu iki konu birbirinden tamamen farklı konular ve farklı aşamalarda ilerliyorlar. Öyle midir Namık Bey? Ne söylemek istersiniz?
Yani Dışişleri Bakanı'ndan farklı bir açıklama beklemezdim doğrusu. Ben şaşırmadım o söylemesi icap edeni kendisi açısından, özellikle iktidar açısından ne gerekiyorsa onu söylüyor. Ama bu gerçeklerle örtüşmüyor. Yani sahadaki durum çok farklı. Yani yapılan o görüşmeler dahi bence sadece işte Türkiye'nin işte seçimlerden önce bir gönlünü almaya, bir de işte iki taraf arasında mevcut sorunların bir gözden geçirilmesini sağlamaya matuf ama sonuç alıcı değil. Olması da mümkün değil. Ben yani spesifik olarak F-16'lar meselesinde yani Türkiye'ye bu silahların verileceğini, silah sistemlerinin verileceğini düşünüyorum. Ama şimdi nasıl bu İsveç ve Finlandiya işi bir daha ötelendi bu karar süreci yahut da farklı bir aşamaya girdi. F-16'lar içinde böyle bir ötelenme söz konusu. Artık bu seçimlerden önce bir sonuç alınmasını pek mümkün görmüyorum. Ama Türkiye'nin özellikle F-16'larla ilgili olarak devam eden görüşmelerde den gayet memnun olduğunu görüyorum. Yani biz bunu hiç böyle farkında değiliz çünkü bizim ülkede yani bir özgür basın olmadığı için biz sadece işte duyumlarımıza nazaran konuşuyoruz. Yani kitleler özellikle halkın büyük bir bölümü bu süreçten habersiz. Bir yandan orada gayet sorunsuz ve işte müzakereler devam ediyor bu F-16 alımıyla ilgili. Ve bundan Türk tarafı memnun. Zira sonuçta ortaya çıkan manzara işte bu savunma yetki yasasından bazı işte
Maddeler.
tedbirler, maddeler konulmaya çalışıldı. Onlar başarılı olamadı. Orada yönetimin rolü olduğunu düşünüyorum. İkincisi Yunanistan'a da F-35 verildi. Bu da bizim hiç konuşulmuyor yahut verilecek yani o süreç içerisinde. Aslında bu da yönetimin gayet zekice bir taktiği bence. Çünkü şimdi her ne kadar yüksek sesle Menendez ben bunları vermeyeceğim diyorsa da Yunanistan'a F-35 verip Türkiye'ye F-16 vermemezlik edemezler. Bu ama süreç nasıl işler onu bilemem. Bir başka faktör var herkesin atladığı. İşte bunların üreticisi olan firma Lockheed Martin gayet güçlü bir firmadır. Şimdi bu işte gayet meşru zeminde bütün kongredeki çeşitli temsilcilere yine meşru yollardan yardım yapan, yani onların seçim bölgelerine yatırım yapan çok büyük bir dünya markası. Şimdi bunun sözlerini ve büyük Amerika'ya muazzam bir getiri sağlayacak olan bu alım projesini bir kenara itmeleri mümkün değil. Ancak işte süreç biraz gidecek. Bu arada şunu da altını çizmemiz lazım. Türkiye'de aslında NATO ile ilgili ve Batı ile ilgili mesajları için biraz Savunma Bakanlığı'na bakmak lazım. Orada çok farklı bir ton kullanılıyor. Siz bakmayın, arada bir efendim çıkışlar yapıyor bakan ama yani işin arkasında geçenlerde çarşamba günü biliyorsunuz işte 18'inde görüştü Çavuşoğlu. Ondan iki gün sonra sanıyorum Ramstein'da bu defa Savunma Bakanı Ukrayna ile ilgili, yani Ukrayna'ya nasıl yardım edileceği ile ilgili bir NATO toplantısına katıldı. Ve orada gayet olumlu bir takım görüşmeler oldu. Yani bir yöne bakıp, yani tek bir konuyu alıp işi yargılamamak, birazcık daha sorgulayıp geniş bir çerçevede düşünecek olursak, evet çok sorunlu bir ilişki ama bu ilişkide temaslar kaybedilmemiş durumda. Amerika bu silah sistemini, özellikle F-16'yı bence uygun bir zamanda, şu anda vermesi için, daha doğrusu o konuda daha ileri girişimler yapması için zemin müsait değil. Ne bizim burada müsait, ne orada müsait. Ama belli bir aşamasında bunu yapacağını düşünüyorum. Çünkü dikkat ederseniz Amerika tarafından dile getirilen işte insan hakları vesaire, demokrasi, özgürlükler konusundaki mesajlar ortadan kalktığı gibi yani inanılmaz hakikaten büyüklükte ve çok ciddi sorunlar var. İşte efendim Sıtkı Ayan dosyası var. Yine Halkbank dosyası var. Efendim onun üstüne Sezgin Baran Korkmaz var. Bütün bunlar orada duruyor raflarda. Bizim işte YPG'ye verilen, işte PKK-YPG unsurlarına verilen açık Amerikan desteği var falan. Yani o sorunlar burada duruyor. Bunlar kamuoyunun idaresine yönelik. Çünkü Amerika'nın da ihtiyacı var. Yani Türkiye'yi kaybetmemeye ihtiyacı var. Yani kendi çıkarları açısından bunu yapıyor. Bizim yani kara gözümüze aşık olduğu için değil. Aynı şekilde şimdi bu küresel restleşmede Türkiye aslında Rusya'nın yanında duruyor. Kendi çıkarları çerçevesinde. İşte onu oradan uzaklaştırma düşüncesi de var. Rusya'nın Türkiye'yi NATO içinde kullanıp bir çıban başı olarak, yani işte biraz daha ön plana itme ve görünür kılma ve arada ayrılık yaratma gibi bir kullanım arzusu var. Bütün bunlar çok kompleks bir duruma işaret ediyor. Tabii genel tahlilde ben bunu hani yazdım da Türkiye'nin bu kadar efendim iki süper güç diyebileceğimiz unsuru yönetebilecek devlet kapasitesi de yok. Ve bunun sıkıntılarını da yaşıyor Türkiye. Yani onları yöneteceğim derken kendisi yönetiliyor aslında. O iki ülkenin çıkarları doğrultusunda. Bu tabii hazin.
Çok teşekkürler. Nasıl geçmiş vakit, bir yandan da ona baktım ekrandan. Sizden de kısa alayım cevabı. Bir sorum daha var, belki onu da konuşuruz çünkü.
Belki Nama, ben bir tabii. Şey tabii, sormak istiyorum. Şimdi bu prosedür konusu var. Türkiye'de bu çok iyi anlaşılamadı.
Evet, bilmiyoruz.
Yani yönetim işte kongreden
bir
izin istedi mi, istemedi mi filan.
Bildirim mi yaptı, yapmadı mı, süreç başladı mı, başlamadı mı filan. Evet,
benim,
kafalar karışık.
Benim anladığım kadarıyla, Namık düzeltsin, resmi bir tebligat yapılmadı. Çünkü resmi bir tebligat yapıldığı takdirde 15 gün içinde kongrenin cevap herhalde vermez. İki kanadı değil mi? Hem Temsilciler Meclisi hem Senato, yoksa sadece Senato mu? 15 senato. Gün içinde
bildirim iki tarafa da yapılıyor ama Senato'dan cevabın gelmesi lazım.
Gelmesi gerekiyor. Bir pozitif bir oylama gerekmiyor. Yani Senato bu silahları verebilirsiniz deme mecburiyetinde değil ama vermeyin dememesi gerekiyor, değil mi?
Evet, doğru. Onun için bir karar alması lazım. Ha, yani
vermeyin. Bir karar alması gerekiyor.
Evet, bir karar alması lazım. O kararın alınması o kadar kolay bir iş değil. İkincisi, bunu başkan override edebilir her
Evet.
halükarda, neticede. Ama söylediğiniz çok doğru. Şu ana kadar yani süreci başlatacak, o 15 günlük süreyi başlatacak bir bildirim yapılmadı. O bildirim hakikaten 15 gün, öyle enteresan bir 15 gün ki tatilleri falan da kapsıyor. Yani iş günü değil. Diyelim ki onu uzun bir tatile denk getirdiniz. Yani 7-8 gününü şey yapmış oluyorsunuz, kullanmış oluyorsunuz. Bu tür yönetimler, bu tür işte bir takım enteresan uygulamalar da yapabiliyorlar. Ve şöyle söyleyeyim tekraren, bugün Menendez çok güçlü şekilde bir takım şeyler söylüyor. Evet, yapabilir bunları. Ama ona bir maliyeti olacaktır bunun. Onu bilir ve başkan daha henüz hiç buna bir rıza göstermedi. Yani Menendez ve özellikle Başkan Biden bu konularda birbirleriyle çok çok evvelden beri başka konulardan başlamak üzere işte böyle alverler yapmış insanlardı. Şimdi Başkan için bu F-35'ler önemli, Yunanistan'a verilecek. Yani diyelim ki Yunan ve Rum lobisi için. Ama işte bir yandan da Türkiye'ye de bir dengeleme amacıyla bu F-16'ların verilmesi gerekli. Dolayısıyla şunu söyleyecektir ona açıkça. Yani belki doğrudan kendisi olmasa bile bunun işte bu konuda birçok kişi var yanlarında, görüşeceklerdir. Ve yani Yunanistan da alamayacak bunu, o aksi takdirde dendiği zaman işin rengi değişir. O zaman Menendez karşısında başka bir lobiyi de bulacaktır. Yani bir dakika ne yapıyorsun şeklinde. Bir de Lockheed Martin var. Yani ben o konuda iyimserim. Yani o süreci bizim lehimize yönetecektir kongre. Sırf tek amacı vardır. Yani Batı'dan uzaklaşmasın. Şu küresel saflaşmada işte öbür tarafla flörtünü önünde dikkatli olsun. İşte NATO içerisinde kalsın sistemleri şeklinde bir takım yaklaşımlar yapacaktır. İngiltere'nin de ilginç çabaları var bu konuda. Biliyorsunuz geçenlerde Savunma Bakanımız yine oradaydı ve bazı silah alımları konusunda görüşmeler yaptığı söyleniyor. Bu nasıl bir yönlendirme sonucu yapılmıştır? Gerçek midir bilmiyoruz tabii. Ama o silah sistemleri, yani talep ettiği sistemler, işte özellikle bir takım firkateynlerden bahsediliyor mesela. Efendim, işte füze sistemlerinden bahsediliyor. Bunları bilemiyoruz tabii. Göreceğiz onları da önümüzdeki süreç içerisinde.
Peki, çok kısa vaktimiz var. Yine çok uzun bir soruyu hep en kısa zamana bırakıyorum. Vakit çok çabuk geçiyor, o yüzden ben de toparlayamıyorum kafamda, ama siz ikiniz de konuşmanızda naçizane hani İsveç'e Finlandiya'nın üyeliğinin seçimlerin sonrasına kalacağını aslında bir noktada anlatmış oldunuz. Oldu da iktidar değişti Türkiye'de işte 14 Mayıs'ta. Zaten anladığım kadarıyla hani sürecin işlemesi seçimlerden önce de zor. Çünkü meclis feshedilecek. İşte meclisin feshedilmesi hani bir noktada Mart ayının ortası gibi işaret ediliyor. 10 Mart,
10 Mart.
14 Mart gibi bir takım işte 10 Mart deniliyor. 10 Mart'ta ne kaldı zaten şurada bakıldığı zaman. Dolayısıyla şimdi bile gelse belki geçmesi zor. Seçim sonrasını düşünüyoruz. Seçimlerden sonra iktidar değişti 14 Mayıs'ta ve altılı masa iktidara geldi. Yeni bir bilmediğimiz dış politika konusunda nasıl adımlar atacaklarını, işte böyle basit basit belirli ülkeler konusunda Rusya ile ilişkiler şöyle olacak, Amerika ile ilişkiler böyle olacak veya konu bazlı hiçbir açıklama görmediğimiz, belki 30 Ocak'taki açıkladıkları metinde dış politika ile alakalı bir şeyler olacağını biliyorum ama detayını bilmiyorum. Dolayısıyla bir şey söylemem şu an çok olası değil ama 30 Ocak'ta bir yandan da gözümüz. İktidar değişti, İsveç'e Finlandiya üyeliği kaldı altılı masanın eline. Nasıl bir politika izlenir? Yani ben zamanında bunu bir takım konuştuğum insanlara sorduğumda daha ince eleyip sık dokuyacağız demişlerdi bana. Yani çünkü istenen kişilerin orada olmadığını, Türkiye'de olduğunu gibi bir takım sorunlar var. İşte neler gitti, müzakerelerde neler konuşuluyor bilmiyoruz. Yani biz daha ince eleyip sık dokuyacağız. Süreç o kadar kolay olmayacak gibi bir izlenime kapılmıştım ben o zaman konuştuğum zaman. Siz ne düşünüyorsunuz diye size sorayım. Sonra Namık Bey kapatsın. Buyurun.
Yani senin bu mesele şey, o liste ise hakikaten liste böyle ilk önce 30 kişiydi.
70
sonra 70 oldu. Sonra 130 oldu. Onların önemli bir bölümünün İsveç vatandaşı olduğu ortaya Söyleyeyim. Çıktı. Şimdi o metne baktığınız zaman o üçlü muhtıra Haziran'da Madrid'de imzalanan İsveç'e muazzam bir kapı açıyor. Avrupa İade Sözleşmesi'nden bahsediyor. Avrupa İade Sözleşmesi, Türkiye'de taraf, Avrupa Konseyi'nin yani taraf olduğu bir sözleşme. Orada bir vatandaşlarınızı iade etmek mecburiyetinde değilsiniz. Türkiye kendi vatandaşlarını yurt dışında işledikleri suçlardan dolayı göndermiyor. Bir o var. Ondan sonra da siyasi ve askeri suçlar da beyin parçasında sözleşmenin kapsamına girmez deniyor. Halbuki o imzalanan metinde işte bu Avrupa iade sözleşmesine atıfta bulunuyor. Yani uygun olması gerekecektir yapılacak şeyler. Ayrıca o metinde şeyden bahsetmiyor. İadenin, yani siz isteyin biz size iade ederiz demiyor. İstediğiniz şeyleri işleme koyarız diyor. Evet. O da Türkçesinde işleme koyarız diyor. İngilizcesinde adres diyor. Yani ele alırız diyor. Yükümlülükleri bundan ibaret. Ondan sonra iş böyle bir büyüdü. İsveç, Finlandiya ve sadece onlar değil. İşte Amerika'sı, NATO Genel Sekreteri bilmem ne filan. Yükümlülüklerini yerine getirdi diyorlar. Dolayısıyla yani işte iktidar değişikliğinde belki ya hakikaten öyleymiş bu diyebilirler diye düşünüyorum. Ama tabii onların adına konuşamam.
Tabii. Siz ne söylemek istersiniz Namık Bey? Olası bir değişiklikte, dış politikada neler bekliyorsunuz?
Keşke size yani somut bazı cevaplar verebilsem. Çünkü sadece bu konuda değil, yani muhalefetin ben herhangi bir dış politika konusunda hakikaten bizlere bir perspektif sunacak açıklamalar veya değerlendirmeler yaptığını görmedim. Ne yazık ki. Dolayısıyla yani bir spekülasyondan ibaret olacaktır söyleyecek.
Evet, doğru.
İkincisi yani bu konularda değil sadece diğer konularda da yani bölük pörçük yapılan açıklamalarda da böyle bir anlamda ya bunu söylerken aslında üzülüyorum ama işte iktidarın adımlarını daha iyisini atarız şeklinde bir yaklaşımla hareket etmeleri tabii insanı doğrusu şaşırtıyor bir yandan bir yandan da üzüyor. Çok daha farklı yani ben ille efendim iktidar karşıtı bir adım atsınlar şeklinde bir anlayışta değilim ama en azından bazı konularda mesela Türkiye'nin Batı'ya aidiyeti konusunda işte Batı aidiyeti konusunda Batı değerlerine veyahut da evrensel değerlere demokrasiye saygı vesaire konusunda artık yani burada söylenecek bir şey yok. Söylenmesi gerekenler belli. Bundan aslında sadece işte halk değil, iktidarın bizatihi kendisi zarar görüyor zaten. İktidarın bu politikalarından, yani muhalefetin kendisi zarar görüyor pardon. Dolayısıyla bütün bunlarda daha açık konuşmalarını ben beklerdim. Şu anda bundan sonra olur mu? Hiç zannetmiyorum. Bundan sonra ancak bizim için yani seçimler sonucunda şayet iktidara gelirlerse ne yapacaklarını hep birlikte görmek gibi bir durumla karşı karşıyayız gibi geliyor.
Çok teşekkürler. Yine bana kızacaklar. Bize kızacaklar daha doğrusu diyeyim. Yine muhalefeti son noktada Sordunuz, eleştirdin. Bana en azından gelecekler diyeyim. Çok teşekkür ederim. Yine dolu dolu bir sohbet oldu. Namık Bey'i burada ağırlamak her zaman çok keyifli ve bilgilendirici. Benim için öyle. Umarım seyircilerimiz için de öyledir. Doğru. Yani en azından şu F-16 mevzusunda bile biraz sizin de sorunuzla birlikte süreci anlamamız, nasıl gideceğini vesaire derken ben kamuoyunda çok görmüyordum. Dolayısıyla teşekkür ederiz. Çok ağzınıza sağlık, katıldınız. Değerli yorumlarınızı bizlerle paylaştınız. Her zaman bekleriz. Çok teşekkürler size.
Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Selim Bey'le bir programda olmak hakikaten benim için hem onur hem büyük bir zevk.
Çok teşekkürler. Benim için de aynı şekilde Namık.
Benim için de sizinle birlikte bir programda olmak ayrı bir onur kaynağı diyeyim. Size de çok teşekkür edelim. İzleyicilerimize de teşekkür ederim. Haftaya biz yine buradayız Selim Bey'le birlikte. Konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Bizi izlemeye devam edin. Medyascope'a destek olmaya devam edin ki böyle yayınlar yapabilirim. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.